Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne estağal hadisi kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Müellif kitabı içerisinde şöyle bir başlık atmış. Batıl inançlara karşı direncin yok olması. Akıl sahibinin durup düşünmeye sevk eden hususlardan biri de sahabilerin, Allah hepsinden razı olsun, ne batıl inanç ehlinden olmaları ve ne de onlarla beraber olmalarıdır. Zira onlardan hiçbiri harici, şii veya kaderi değildi. Sahabiler bazı hata ve günahlarına rağmen batıl inanç, bidatçilik, dini tahrif etmekte gökle yer arası kadar uzak edilir. Onlardan biri bir memlekete yerleştiği zaman gece karanlığındaki lamba gibi olurdu. Hatta onlardan bir tek kişi, diğer insanlardan bağımsız ve tek başına Allah'ın kendisiyle hak ve sünneti ihya ettiği, batıl inanç ve bidatı da yok ettiği bir ümmet mesabesindeydi. Nitekim onlar, heva sahiplerine karşı kendinden emin ve karşılarındakilerin şaşırmışlığının üstesinden gelerek durdular. İstersen, kadercilik bidatı kendisine anlatıldığında İbn Ömer radıyallahu anhuma'nın kendine güvenerek ve kararlılıkla söylediği şu söze kulak ver. Onlara benim kendilerinden uzak olduğumu, kendilerinin de benden uzak olduklarını bildir. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Eğer İbn Ömer radıyallahu anhuma aramızda olsa ve bunu söyleseydi, ona sen de kim oluyorsun, bizim seninle bir ilgimiz yoktur denilecekti. Sahabilerin bu konuda söyledikleri pek çok sözleri ve takındıkları tavırları vardır. Onlar, kendilerine bidat ve batıl inanç sahipleri geldiklerinde, o fitne ehlinin sözlerini ve batıl inanç sahiplerinin kuşkularını duyarız kaygısıyla kulaklarını tıkarlardı. Onlar, hakkı bildikleri her tutumlarında böyleydiler. Hiçbir duygu onları saptırmıyor, hiçbir palavracının palavrası veya bağıranın bağırışı onları etkilemiyordu. Günümüz insanlarına gelince, insanlar ki ne insanlar? Onlar bir görüş ortaya atıldığı anda veya biri bağırıp çağırdıkça etrafında toplanır ve felsefesini tehlil ve tekbirlerle dinlerler. Aynı şekilde bir kimse saçmaladıkça veya seslendikçe büyük bir sevinçle ona koşurlar ve bidatıyla amel ederler. İşte sahabenin hiç değer vermedikleri, bizim ise peşinde koştuğumuz duygu budur. Aleykümselam ve rahmetullah. Medine imamı İmam Malik'in söylediği şu söz ne kadar da güzeldir. Acaba daha mücadeleci biri geldikçe biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Cibril'den onun da Allah'tan getirdiklerinden vaz mı geçeceğiz? Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Zamanımızın insanları bindikleri gemi paramparça olup yüzeyde gördükleri ve kendilerini boğabilecek her şeye sarılan bir topluluğa ne kadar da çok benziyorlar. Bir bakarsın ortaya ne meşrebi bilinen ne de kayda değer ilmi olan, hatta kullanılma ihtimali bulunan birinin sırf bir yöneticiyi tenkit ettiği için veya bir zalimi devirmeye yönelik çağrısından dolayı yıldızı parlar ve duygusalların arkasından koştuğunu görürsün. Burada şöyle bir dipnot düşmüş yazar. Bu kitapta yazılanların büyük bir bölümü Bosna Hersek olayları ve Afganistan'da Müslümanların birbirleriyle savaşmaları gibi. Bu kitapta yaptığımız çağrının doğruluğuna tanıklık eden olaylardan önce yazılmıştır. Bu bağlamda bazı büyük istihbaratlarla bağlantısı olan ve cihat çağrısı yapan liderlerin etrafında bir ajan ortaya çıktı. Bu ajan, o lideri ve taraftarlarını yöneticilerle çatışmaya kışkırtan sır perdesi demekti. Amaç, onları bataklığa sürükleyerek cihat adıyla köklerini kazımaktı. Şimdi gerçek durumu kavrayamayan kimdir ve kimdir düşmanların tuzaklarına düşen? Bazen de usta bir hatibin bu insanları bir duygu etrafında topladığını, sonra onların çokluğuna aldanarak kendilerini ayaklandırdığını, ancak bu adam hapse atılınca veya öldürülünce o kalabalığın bir tek değnekle dağıldığını görürsün. Duygusallığa ve kişileri sevmeye dayalı eğitim hatalı eğitimdir. Fazilet ve ilim sahibine gelince, onlara yıllarca ilim öğretse, yardım etse ve hizmet verse, sonra ondan bir şey görseler, senden hiçbir hayır görmedik derler. Bundan daha tuhafı şudur. Bu insanlar bir davetçiye onun siyasi tutumundan veya yaptığı ateşli bir açıklamasından dolayı uyarlar. Sonra bu tutumundan dönüş yaptığı zaman aslandan kaçarcasına ondan kaçarlar. O zaman nerede hak? Nerede köklü çözüm o zaman? O kişi inancında, samimiyetinde ve ilminde aynı kişidir. Sadece bir durumun farkına varmış veya bir durumdan dönüş yapmıştır. Duygusallığın bulaşması, bedeni hastalıkların bulaşmasından daha şiddetli ve daha hızlıdır. Rahat suresi 17. ayetinde, köpeğe gelince o atılır gider. İnsanlara fayda veren şey ise yeryüzünde kalır buyurulmuştur. Eğer insanları duyguya dayalı olarak eğitmek ve onları heyecanla tahrik etmek köpük değilse, o takdirde asla köpük diye bir şey yoktur. Yine eğer insanları tevhid ve ahlak üzere eğitmek, onları ilim ve samimiyetle yapılandırmak ve akidelerini doğru hale getirip ibadetlerini tasih etmeye, düzeltmeye kendilerini davet etmek, onlar için faydalı yegane şey değilse, Allah'a yemin ederim ki bu takdirde de insanlara faydalı hiçbir şeyin varlığından söz edilemez. Bir milleti heyecanlı bir duygu üzerine inşa eden ve güç ve silah yoluyla Allah'ın hükmünü temeline oturtmaksızın piramidin tepesinde kurmak isteyen bir takım davetçiler sadece kendilerini ve insanları aldatmakta ve köpük üzerine bir hayal inşa etmektedirler. Seyyid Kutup şöyle der: İslami düzen kurmayı ve İslam hukukunu egemen kılmayı istemek başlangıç noktası değildir. Lakin başlangıç noktası bizzat toplumları yöneten ve yönetilenler olarak alışılmış yoldan doğru kavramlara döndürmek ve bir temel oluşturmaktır. Bir de insanlara faydalı olanlar, onların akide ve ibadetlerini düzeltip Allah'ın hükmünü önce kalplerde, daha sonra da yeryüzünde kurmaya davet edenlerdir. Aynı zamanda onlar, ashabını duygular ve olaylar üzerine değil, akide, ibadet, samimiyet ve ahlak üzere yetiştiren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu izleyenlerdir. Bu nedenledir ki, Allah onun eliyle insanlığın benzerlerini yetiştirmekten aciz kaldığı bir nesli meydana getirmiştir. İslami faaliyetlerin temelden başlaması gerekir. Bu temel, akideyi gerçek anlamda gönüllerde ve beyinlerde ihya etmek, bu daveti kabul edenleri doğru bir İslami terbiye ile eğitmek ve rutin siyasal olaylarla zaman yitirmemektir. Aklı başında her insan, bir yandan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının akidede, ibadette, cihatta, ahlakta ve yöntemde gösterdikleri sebatı, diğer yandan da bir kelimeyle dalgalanan, bir diğer kelimeyle korkuya kapılan, bir olayın etkisiyle ayaklanan ve bir diğer olayla yatıştırılabilen ümmetin başına gelen bu tedirginliği sorgulamaya devam eder. Öyle ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözü bizleri doğru tavsif etmektedir. Ve benim ümmetimden öyle bir takım kavimler çıkacaktır ki o batıl inançlar içlerine tıpkı kuduz mikrobunun kuduzlu hastanın her damarına ve eklemine bulaşması gibi nüfuz edecektir. Bunu Ebu Davud Sünen'inde rivayet eder. Elbani Sahih-ül Cami'de sahih olduğunu belirtir. Nitekim sosyalizmin borazanı çaldığında hızla ona koştular. Milliyetçilik ve kavmiyetçiliğin sesi yükselince bu kez de sevinçle ona doğru akın ettiler. Bugün ise Müslümanların pek çoğu laikliğin peşinde soluk soluğa koşmakta, onun ürünü olan düşüncelere takılmakta, aynı zamanda da namaz kılıp zekat vermekte ve Müslümanlık iddiasında bulunmaktadırlar. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını kasırga ve saldırılar karşısında sıra dağlar gibi ayakta tutan, bizi ise rüzgarın esintisine kapılarak sağa sola savrulan güçsüz bir dala dönüştüren sır nedir? Bu sır, kalplerimizi örümcek ağından daha dayanıksız hale getirirken yüreklerimizi havaya çevirmiştir. Bu sırrın mahiyeti üç hususa dayanmaktadır. Birincisi, ashabın İslam'ı derinlemesine anlamaları, bizim ise onu yanlış anlamamız. İlk İslam ile aramıza girmiş olan uzun zaman dilimi, bu dine ve mensuplarına karşı yürütülen askeri ve fikri kampanyalar, bunun yanı sıra İslam alimleri, davetçileri ve eğitimcilerinin davet, eğitim ve fedakarlıkta işledikleri kusurlar, Müslümanların pek çoğunu İslam'ı eksik veya yanlış anlar hale getirmiştir. Allah Azze ve Celle Meryem Suresi 59. ayetinde şöyle buyuruyor. Onların ardından namazı bırakan, nefislerinin arzularına uyan bir nesil geldi. İşte bunlar azgınlıklarının cezasını göreceklerdir. Diğer bir ayette Hadid Suresi 16. ayetinde şöyle buyuruluyor. İman edenlerin Allah'ı ve haktan inmiş olanı anarken kalplerinin saygı ve korku ile yumuşaması zamanı gelmedi mi? Onlar bundan önce kendilerine kitap verilmiş, sonra üzerlerinden uzun bir süre geçmiş, böylece kalpleri de katılaşmış bulunanlar gibi olmasınlar. Onların çoğu fasık olanlardır. İşte aradan uzun zaman geçmesi, ilk döneme olan uzaklık ve davetin ihmal edilmesi sebebiyle bazı Müslümanlar, İslam'ı tıpkı Hristiyanların dinlerini anlamalar gibi, onu sadece ibadet ve ahlak dini olarak anlamaya başladılar. Diğer bazıları ise, İslam'ı ibadet ve ameller dini değil de, fikirler ve konuşma dini olarak algıladılar. Bu nedenle aralarından kimi düşünürlerin güzel konuştuğunu, İslam'ı savunmada ve hasımların şüphelerini çürütmede güçlü açıklamalar yaptığını görürsün. Uygulama ise neredeyse İslam'ın temel esaslarından bile yoksun gözükmektedir. Üniversiteli bir öğrenci şeriat fakültesinde hocasına şöyle der. Hoca, ne oluyor da seni sakal tıraşlı ve uzun sarkık elbiselerle görüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıyafetini çıkarıp Yahudi ve Hristiyanların kıyafetlerini giymiş, altın yüzük takmışsın. Bir de şeriat fakültesinde hocalık yapıyoruz. Bunun üzerine hoca isabetle şu cevabı verir. Eğer İslam'a sadece bu kadar muhalefet ediyorsam mesele kolaydır. Ancak senin bilmediklerin daha büyüktür. Saf suresi 3. ayetinde yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazap sebebidir buyrulur. Kimdir o İslam'ı yanlış anlayanlar? Onlar niyetleri bozulan, sözleri karma karışık hale gelen, nefsi arzularını Allah'ın kitabı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti ve raşit halifeler ile önceki ve sonraki din alimlerinin uygulamasının önüne geçiren ve vahyin sahipleri kendileriymiş gibi İslam ibadet dinidir, yönetim ve siyaset dini değil diyenlerdir. Böylece Allah'ın kitabını tahrif edip ayetlerini geçersiz kıldılar. Hüküm ancak Allah'ındır buyurulur Yusuf suresi 40. ayetinde. Araf suresi 54. ayetinde dikkat edin, yaratma ve emir ona mahsustur buyurulur. Maide 50. ayetinde onlar cahiliye hükmünü mü arıyorlar? Kesin iman eden bir topluluk için hükmü Allah'ın hükmünden daha güzel olan kimdir? Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini de terk ettiler. Dahası onunla alay ettiler, hatta onu reddettiler ve maazallah hükmün Allah'a, Resulüne ve ondan sonraki dürüst müminlere ait olmasını inkar ettiler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Ahmet bin Hanbel, İbn-i İbban ve Hakim'in rivayet etmiş oldukları sahih bir hadiste şöyle buyuruyor. Yemin ederim ki sizler, İslam zincirini halka halka kıracaksınız. Siz bir halkayı kırdıkça, insanlar ondan sonraki halkaya tutunacaklardır. Bu arada kırılacak ilk halka hüküm, son halka ise namazdır. İlk Müslümanların bağlı oldukları bu açık delillere rağmen, günümüzdeki insanların efendilerine boyun eğmiş olmak ve şehvetlerine hizmet etmek için sapıklıklarına ısrar ettiklerini görürsün. Aslında yapılandırma ve eğitim çalışmasında kendileriyle hiçbir ilgimiz olmamakla birlikte, onların tehlikelerinin farkında olmak ve kötülüklerinden sakındırmak gerekir. İkinci husus, dini yanlış anlamadaki ikinci sebep bizim kalplerimiz ve onların kalpleri arasındaki farktır. Ashabın sebatıyla bizim güçsüzlüğümüzün sırlarından biri de Müslümanların genelinin kalplerindeki iman zayıflığı, samimiyetlerinin azlığı ve hayallerinin hafifliğidir. Böylece onlar kalplerinde Allah'ın yüceliğini hissetmemişler, yürekleriyle de sıfatlarına tam anlamıyla inanmamışlardır. Bunun sonucunda da soluk soluğa dünyanın üstüne kapanmışlar veya dünyayı elde etmek için ya da çıkarlarının peşine takılmak için asılsız sloganların ardından koşar olmuşlardır. Bu nedenledir ki birileri İslami düzenler dışındaki düzenlere çağırdıklarında bu Müslümanlar hala İslam'a sarıldıklarını sanarak onların arkasından koşmuşlardır. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünü tasdik etmekte. Ancak sizler o gün selin üzerinde taşıdığı çerçöp gibi olacaksınız. Evet, Ebu Davud rivayet etmiştir bunu. Başta davet alanına mensup olanlar olmak üzere pek çok Müslümanın kötü eğitilmiş olması da üçüncü sebep. Kötü eğitim, İslami uyanış ve geçmişteki hatalı kavramlar düzeltilmeye başlamışken bazı Müslümanlar eğitimle ilgili yeni büyük bazı hatalara düştüler. Bu hatalar İslami çalışmayı sarsmış, dolayısıyla Müslümanların birliğini zayıflatmış ve güçlerini azaltmıştır. Bu hatalardan bazıları şu şekilde: İslam'ı bir bölümüyle sınırlamak ve Müslümanları buna göre eğitmek. İslam'ın sınırladığı bu bölümün bir parçası da siyaset ve yönetimdir. Siyaset ve yönetim unsurlarına gereğinden fazla önem vermenin bir yandan İslam'ı anlamada, diğer yandan da olayları doğru değerlendirmede yeni yetişen nesil üzerinde tehlikeli etkisi bulunmaktadır. Bu arada Müslümanların pek çoğu bu hata üzerine yetişmiş oldu. O kadar ki neredeyse bazı davetçilerin siyaset, yöneticiler, güncel olaylar ve uyduruk senaryolardan başka hiçbir dert ve uğraşları bulunmadığını görürüz. Bu durum ise onları insanların akidelerini ve ibadetlerini düzeltmek, onları bilgilendirmek ve eğitmekten alıkoymuştur. Onlar bundan zaman kaybı ve insanları heder etmekten başka bir sonuç alamamışlardır. Başarısız olmaları halinde ise gençliğin çoğunun ruh dünyasında umutsuzluk yayılmaktadır. Düşman ise onların bu tutum ve tasarruflarıyla gücünü kat kat arttırmaktadır. Acaba var mı bunu düşünen? Seyyid Kutup şöyle der: "Fakat benim bütün kardeşlere ve İslami faaliyetlere yönelik genel bir tavsiyem vardır. O da güncel olayların içinde boğulmamaları, bu olaylara, hizipçi manevralara ve siyasete dalmamalarıdır. Çünkü onların daha geniş ve daha kapsayıcı bir faaliyet alanı bulunmaktadır. Biraz daha yavaş ve uzun soluklu olan bu alan, İslami akide, değerler, ahlak ve gelenekleri toplumların..." Seyyid Kutup şöyle diyor: "Fakat benim bütün kardeşlere ve İslami faaliyetlere yönelik genel bir tavsiyem vardır. O da güncel olayların içinde boğulmamaları, bu olaylara, hizipçi manevralara ve siyasete dalmamalarıdır. Çünkü onların daha geniş ve daha kapsayıcı bir faaliyet alanı bulunmaktadır. Biraz daha yavaş ve uzun soluklu olan bu alan, İslami akide, değerler, ahlak ve gelenekleri toplumların özbenliğinde hayata geçirmektir. Allah, İslami nizamın gerçekleşmesine izin verinceye kadar bunu uzun çaba ve sabırla sürdürmek gerekir. Ben cemaatlerden ortaya çıktığı günden itibaren siyasi olaylara aşırı daldığını ve eğitime az zaman ayırdığını görüyorum. Beni neden idam ettiler?" diye derlenen kitapta nakledilir Seyyid Kutup'un bu sözleri. Eğitimdeki yanlışlıklardan birisi de hizipçi, fırkacı, grupçu demek. Eğitimdeki yanlışlıklardan biri de gençliği görüş ayrılıkları üzerine yetiştirip eğitmektir. Genç insanın dini hayat alanına ihtilaflar kapısından girmesi, onun dini, muamelesi ve davetiyle ilgili hal ve hareketlerine yansıyacak olan son derece tehlikeli bir durumdur. Öyle ki bu genç, anlaşmazlık girdabında yaşadığı için sabah akşam anlattıklarının, sohbetlerinin, konuşmasının ve dininin görüş ayrılıklarından ibaret olduğunu görürsün. O, bu ihtilaflar içerisinde sabahlar, akşamlar ve yaşar. Nihayet bunlar yol açtıkları pek çok kötülüklere ilave olarak onu dininden, ilminden ve davetinden alıkoyar. Özellikle de ihtilafların türlerini ayırt edemediği, her bir ihtilafın hükmünü ve ona karşı takınılacak tutumu bilmediği ve kıyamete kadar bitmeyecek olan geçerli ihtilaf ile diğer ihtilaf çeşitlerini birbirinden ayıramadığı zaman durum daha da ağırlaşır. Ne var ki onların pek çoğu kötü eğitim nedeniyle hataya düşmekte ve hikmetten gafil kalmaktadırlar. Eğitim konusundaki bir diğer yanlışlık, Müslümanların eğitimini Allah'ın zikriyle sınırlamaktır. O kadar ki mürit, zikrin dinin bütününe eşit ve kurtuluşun ta kendisi olduğunu sandığı için akide konularını gözden geçirmemekte, ibadetindeki yanlışlıkları düzeltmemekte ve İslam'ın inanç, uygulama, davet, cihat, muamele ve ahlakın toplamından ibaret olduğunu kavrayamamaktadır. Bir diğer hata, gençlerin eğitimini sadece cihatla sınırlamaktır. Bu yüzden cihat, gencin bütün çabası, onu sürekli izleyen gölgesi haline gelmekte, İslam'ın cihattan ibaret olduğunu, sadece cihatla var olabileceğini, cihadın durması halinde İslam'ın da duracağını, hükümlerinin geçersiz olacağını ve ibadetlerinin yapılmayacağını sanmaktadır. Onların pek çoğu bu kötü eğitim nedeniyle önce usanır, sonra umutsuzluğa kapılır, böyle devam eder. Eğitim konusundaki diğer bir yanlışlık, gençleri sadece akide ile ilgili olarak yetiştirmektir. Bu eğitim, ezberlenen metinler ve tekrarlanan şiirler gibi değerlendirilmekte ve sadece kalple inanmayı geçmemektedir. Bu inancın Müslümanın pratik yaşamında hiçbir izine rastlanmamaktadır. Onlar bununla ahlakın önemini ihmal etmekte, güzel muamele ve hitaptan yüz çevirmekte, hikmet ve güzel öğüde arka dönmektedirler. İnançlarının güzelliğinin, ahlaklarındaki bozulmanın, vaazlarındaki kabalığın ve kötü muamelelerin bağışlanmasını sağlayacağını sanırlar. Bunların tamamına söylenecek olan söz şudur. Bu gerilemenin sırrı, İslam'a onun kapısı olan ilim, iman, tevhid ve kapsayıcılığın kapısından girmemiş olmaktır. Bakara suresi 208. ayetinde şöyle buyrulur. Ey iman edenler! Topluca İslam'a giriniz. Onlara imanın 60 küsur şubedir olduğu da hatırlatılmalıdır. Bilindiği üzere rahatsız edici şeyleri yoldan kaldırmak da bu şubelerdendir. O halde bundan daha önemli ve öncelikli olan şubeler nasıl olur da göz ardı edilebilir? Ayrıca bir hayvana kötü muamelede bulunmak, bir kadın hapsettiği kedi yüzünden cehenneme girmiştir hadisinde yer aldığı üzere cehenneme girmeye sebep oluyorsa, o zaman Müslüman kardeşe kötü muamelede bulunmaya, hatta ona zulmetmeye, onu itham edip ayıplamaya ne demeli? Yegane şikayet ve dönüş mercii Allah'tır. İkinci hata, eğitimin şahıslara bağlılık ekseninde yürütülmesidir. Ümmet, zamanının bir bölümünü ilkeler, kriterler ve delil yerine şahıslara bağlı kalarak geçirdi. Bu bağlılığın göstergelerinden bazısı ise mezhep taassubu, mezhep önderlerini severek onları diğer mezheplere ve bu mezheplerin öncülerinin hatta onlardan daha alim olan tabiinler ve sahabilerin dahası kitap ve sünnet naslarının bile önüne geçirmektir. Nitekim İslam tarihinde zihinlerden silinerek bu uyanışın gençliği tarafından ebediyen rafa kaldırılması gereken bu kahrolası taassuptan iğrenç tablolar da mevcuttur. Ayılma ışığının saçılmasıyla doğru yoldaki ıslahatçılar bu kocaman yanlışı ve apaçık sapkınlığı düzeltmeyi ilke edindiler. Ne var ki bazı davetçiler eğitimle ilgili görevlerini yanlışları düzeltmeye yönelik olarak yapacakları yerde buna cemaatlerine ve cemaat önderlerine bağlılık şeklindeki başka türden bir hata eklemiş oldular. Ben Müslüman liderlerden birinin 40. ölüm yıl dönümü münasebetiyle İslami bir dergide 7 sayfalık bir makale gördüm. Vefat eden liderlerinin makalelerinin başındaki büyük fotoğrafına ilave olarak makalede 7 kez tekrarlanacak şekilde her sayfaya birer fotoğrafını koymuşlardı. Derginin dış kapağının tamamını kaplamış olan en büyük fotoğraf da bunun cabası. Bu davetçiye bağlı olanlar hakkında öyle meziyetlere yer vermişlerdi ki bu davetçi hakkında insanlar insan günah sayılan aşılık olur korkusuyla aynı meziyetleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bile söylemekten, onun hakkında söylemekten bile haya eder. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, beni Hristiyanların Meryem oğlu İsa Aleyhisselam'ı övdükleri gibi övmeyin buyurmuştur. Kaldı ki onların bu aşırılığının yanında ayrıca ölüleri fotoğraflamak ve makalenin içeriği gibi dine çok aykırı hususlar da söz konusudur. Kuşkusuz İslam'ın yasakladığı ve Allah korusun kulluğa kadar götüren, putlaştırmaya kadar götüren şahıslara bağlılık budur. Zaten Allah'tan başkasına ibadet de ölüleri yüceltmek ve suretlerini yapmak yoluyla olmuştur. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ubudiyet yani kulluk lafzını bir şeye aşırı bağlılık ve sevgisinin tutkunu haline gelmek anlamında kullanarak şöyle buyurmuştur. Dinara yani altın paraya ve dirheme gümüş paraya kul olanın vay haline. Kişilere bağlılığın İslam'ın yolu ve salih selefin çizgisine aykırılığı bir yana, yeni nesil üzerinde tehlikeli bir etkisi de bulunmaktadır. Biz Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma gibilerini vefat ederken, ilk dönem Müslümanlar arasında o ikisinin tırnağı dahi olamayacak bir lider veya mücahitlerinin ölümü dolayısıyla kimi günümüz insanların yaptıklarını yapan hiç kimse görmemekteyiz. Hatta gayrimüslimler bile kendilerini bu tarz davranışlardan uzak tutmaya başlamışlardır. Var mı aklı başında bir adam? Kuşku götürmez gerçeklerden biri de yeni nesli şahıslara bağlılık üzerine eğitmenin, delilin işlevsiz kılınması, ilmin ihmal edilmesi, tertemiz ilmi araştırma ruhunun öldürülmesi, tartışan tarafların delilin şahıslardan ibaret kılınması, münazaracı tarafların kişileri tercih etmesi ve kurtuluş yolunun şahıslardan ibaret kılınması anlamına geldiğidir ki bu her halükarda yanlıştır. Ayrıca basiret ve akıl sahibi her insanı gençler arasında ilimle ilgisi bulunmayan tartışmaların meydana geldiğini görmek üzmektedir. Onlar kişiler hakkında tartışmakta, kişileri delil göstermekte, kişiler için karşılıklı düşmanlık beslemekte, kişiler üzerine dostluklar ve ayrılıklar oluşturmaktadırlar. Bu durum ise onları dinlerinden, ilimlerinden ve davetlerinden alıkoymakta, aralarında düşmanlıklar meydana getirmekte ve kendilerini gıybet, iftira ve adam kayırmaya sevk etmektedir. O kadar ki aynı şahıs hakkında taraflardan biri Şeyhülislam derken diğerleri zındık nitelemesi yapabilmektedir. Odada ses var mı? Epeydir yazı akmıyor. Acaba yine mi düştük? Tamam, Allah razı olsun. Şatibi, Allah rahmet eylesin, şöyle diyor. Bazı topluluklar delilden yüz çevirip şahıslara dayandıkları için yanılgıya düşerek ashab ve tabiinin yolundan sapmışlar ve ilimsiz kendi arzularına uymaları sonucu doğru yolu şaşırmışlardır. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. A'raf suresi 3. ayetinde. Rabbinizden size indirilene uyunuz. Onun haricinde bir takım dostlara uymayınız. Siz ne az öğüt alırsınız. Evet vallahi, öğüt alanlar az olduğu gibi, kitaba, sünnete ve ilk dönem Müslümanlarına uymanın, bazı şahısların sözlerinin önünde olduğunda çok az hatırlarız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ilkeyi ashabının ruhlarına titizlikle işlemiş, bu sayede delilin anlamını kavrayan, kişilerin derecelerini anlayan ve bu iki hususu isabetle uzlaştırabilen bir nesil ortaya çıkmıştır. İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle der. Helak olacakları görüşündeyim. Ben Allah ve Resulü şöyle dedi derken, onlar Ebu Bekir şöyle dedi, Ömer böyle dedi derler. Bunu Ahmet bin Hanbel Müsned'inde, Hatip el-Fakih ve'l-Mütefakkih adlı eserinde İbn Abdilber Cami-i Beyanil İlim kitabında rivayet eder. Allah'ın rahmeti üzerine olsun ey İbn Abbas. Sen bunu Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh hakkında söyleyebiliyorsun. Ya bir de zamanımızın insanlarını görseydin nasıl düşünürdün acaba? Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu reddetmekte ve ne ilme ne de İslam'a uyması söz konusu olan George ve James'in yollarını izlemektedirler. Bu duruma ne derdiniz? Bu arada İbn Ömer radıyallahu anhuma temettü haccına fetva verdiğinde kendisine "Babam bunu yasaklamaktadır." dediler. O da "Babamın emrine mi yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emrine mi uyulur?" şeklinde karşılık verdi. Bunu İmam Tirmizi rivayet etmiş, Elbani de isnadın sahih olduğunu belirtmiştir. O bazen de babasının yaptıklarını delil gösterenlere karşı çıkar ve bunu reddederek "Babam da kim?" derdi. Evet, İbn Ömer radıyallahu anhuma babası Ömer bin Hattab radıyallahu anh hakkında Allah ve Resulünden getirilen deliller karşısında babasının öne sürülmesine karşı "Babam da kim?" derdi. "Baban kim ey İbn Ömer radıyallahu anhuma? Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Baban iki Ömer'den biri, açıkça hicret eden, şeytanların kendisinden kaçtığı, cennetle müjdelenenlerden biridir. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir peygamber olsaydı o baban olurdu. Baban dört büyük halifeden biri, dünyayı fetheden, Romalıları ve Persleri yenen kişidir. Baban Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uyulmasını şu hadisiyle emrettiği kişidir. Benden sonra iki kişiye, Ebu Bekir ve Ömer'e uyunuz. Baban müminlerin emiri olduğu için uyulma hakkına sahiptir ve o aynı zamanda babandır ve baba olarak da uyulma hakkına sahiptir. Sonra babam da kim diyorsun? Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Bir de günümüz insanlarını görseydin ne derdin? Onlar Allah'ın kitabını hesaba katmayan ve Resulünün sünnetini tanımayan kimi önderlerin peşinde soluk soluğadırlar. Kitabı hesaba katıp sünnete uysalar bile Onların değerini takdir etmekten acizdirler. Sen ise babam da kim diyorsun? Acaba bunları görseydin ne derdin? Evet, Allah'a yemin ederim ki dediğin doğrudur. Baban, babanı yaratan, gökler ve yerin yaratıcısı karşısında kim oluyor? Elbette ki baban, babanın Rabbinin masum Resulü karşısında kim oluyor? Artık kardeşlerimiz kişileri delil göstermekten vazgeçmezler mi? Ne var ki öğüt alanlar pek azdır. A'raf suresi 3. ayet. Eğitimle ilgili 3. hata, eğitim, dostluk ve ayrılıkların cemaatçiliğe dayalı olmasıdır. İslami merkezlerin birinde bir genç kimse yokken bana, ortada ehil biri durduğu halde cemaat bana ehliyetsiz birini seçmemi emrettiği zaman hangisini seçeyim diye sordu. Ben ehil adamı deyince o, ya cemaatin emri dedi, ben Allah ve Resulünün emri cemaatin emrinin üstündedir. Ve yaratma, yaratana isyan olan konuda yaratılmışa itaat yoktur dedim. Dedi ki, o halde sözü dinlenmediği zaman cemaat ve organize olmanın ne değeri olur? Dedim ki, o halde itaat edilmediği zaman Allah ve Resulünün emirlerinin ne değeri olur? Şöyle dedi, ancak bu cemaati etkilemekte. Şöyle cevap verdim, eğer bu cemaatin organizasyonunu etkiliyorsa, Allah'ın emrine muhalefet senin dinini etkilemekte, yönetim sorumlusuna muhalefet de yasal İslam devletinin organizasyonunu etkilemektedir. Ayrıca bu delil değildir. Delil olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiğimiz, yaratana isyan olan konuda yaratılmışa itaat yoktur şeklindeki hadistir. Dedi ki, o zaman beni cemaatten ihraç ederler. Şöyle dedim, günahı emretmese bile böyle bir birliktelik doğru değildir. Çünkü hizipçiliğin kendisi meşru değildir. Allah'a isyan etmeyi emrettiği zaman ise meşruiyetsizliği ikiye katlanmış olur. Bir de bak, Allah seni bağışlasın. Nasıl da cemaatçilik insanların yapısal niteliklerini bozmaktadır ve nasıl da insanları ihraç ve ayırmalarla korkutmaktadırlar. Allah ne bu ve ne de buna benzer hususlar için hiçbir delil indirmemiştir. Hatta onlar insanları Allah'ın hakkında delil indirdiği şeylerden alıkoymaktadırlar. Allah şunu indirmiştir. Erkek ve kadın müminler birbirlerinin can dostudurlar. Tevbe 71. ayet. Onlar ise taraftarlarını cemaate mensup erkekler ve kadınlar birbirlerinin can dostudurlar sloganı üzerine ittiler. Cemaatçilikle ilgili bu ayeti işlemez hale getirmekten başka hiçbir olumsuzluk olmasa dahi bu onun meşru olmadığına dair yeterli bir delildir. Bazı cemaatçi yazarlara gelince neredeyse cemaatçilik onları bu tehlikeli işleri görmez hale getirmiştir. Onlar bir üslup hatası yapan veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine bağlanan bir genci fark edince sayfalarını onu itham eden, işbirlikçi ve aşırı olmak, Müslümanların birliğini dağıtmak ve ümmetin varlığını yıkmakla suçlayan yazılarla doldurmaya başlarlar. Şimdi bunlardan daha tuhaf kimseler gördün mü? Acaba insanların yaratılışlarını işlemez hale getiren, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini reddeden cemaatçilikle ümmeti bölen kimse, Allah'a ve Resulüne itaat edip ashabına uyan kimse gibi midir? Her iki tarafın durumu aynı mıdır? Sonra Müslümanları özellikle de tek yürek, tek akide ve tek metot üzere olan, ancak daha sonra cemaatçiliğin girip saflarını dağıttığı ve bütünlüklerini darmadağın ettiği bazı memleketlerde bölen kimdir? Bunlar hakkında şu Arap atasözü ne kadar da uygun düşmektedir. Bana hastalığını bulaştırdı ve sıyrıldı gitti. Beni döverken sanki o ağladı, benden önce o şikayete başladı. Bizim şikayet mercimiz ise Allah Azze ve Celle'dir. Kuşkusuz hizipçiliğin büyük tehlikeleri ve devasa zararları varken hiçbir faydası yoktur. O ümmeti bölüp parçalamaktan başka hiçbir işe yaramamaktadır. Bölünmede var olan kötülükler de hizipçiliğin kötülüklerindendir. Bu nedenle hizipçilik ve bölünme aynı şeyin farklı iki adıdır. Çağdaş tabiriyle iki yüzlü bir madalyondur. Nitekim hizipçilik yani bölünme ümmeti zayıf düşürür, birliği parçalar ve delil kavramını yeni neslin zihninde ters yüz eder. Böylece onların delili cemaatleri, dayanakları ise liderlerinin sözü olur. Hizipçilik, dostluk ve ayrılıkların Allah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve müminler için oluşunu yaralamakta ve hizbin koyduğu ilkeler, mensuplar arasında yaydığı telkinler ve yükselttiği sloganlarla Müslümanlar arasındaki kardeşliği bozmaktadır. Böylece dostluk ve kardeşlik ilkelerini toprağa gömmekte ve cemaat üyesinin bütün derdi cemaati, cemaatinin liderleri, üyeleri ve sloganları olmaktadır. O, bütün erkek ve kadın müminlerin İslam'ın bütünlüğü içerisinde birbirine eşit bireyler olduklarını göz ardı ederek haklı haksız cemaatini savunmaktadır. Oysa ana cemaat olan İslam öyle bir bütünlüktür ki, bazı insanların onun içinde diğer bazı insanlar adına ayrı kamp ve cemaatlere bölünmeleri caiz değildir. Bu nedenle Allah Azze ve Celle Rum Suresi 31-32. Ayetlerinde şöyle buyurur: "Ve müşriklerden olmayınız. O müşrikler ki kendi dinlerini fırkalara ayırmış ve parça parça olmuşlardır. Her grup kendi yanında bulunan ile sevinir." Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da "İslam'da kamplaşma yoktur" buyurmuştur. Bunu Buhari rivayet eder. Müslim de aynı şekilde rivayet eder. Diğer bir hadiste "İslam'da kamplaşma oluşturmayın" buyurulmuştur. Bu arada biz Hizbiye, Hizipçilik adlı kitabımızda cemaatçiliği ayrıntılı bir şekilde anlatarak hassas kurallarla onu meşru bir birliktelikten, meşru cemaatten ayırdık. Dördüncü hata, altyapı yokluğu. İslami cemaatlerin durumlarını gözden geçiren akıl sahibi kimse, gerçeğin eğitim faaliyetindeki altyapı yokluğu olduğunu görür. Bu kimse, Müslümanların büyük kısmının çalışmalarında, yönetimle karşı karşıya gelmelerinde, tartışmalarında ve ilişkilerinde duygu aleminde dolaştıklarını gözleriyle görür. Nitekim bu olgunun ve ümmetin başına gelen hastalık ve musibetlerin büyük bölümünü bu yanlışa, altyapı yokluğu yanlışına bağlamak mümkündür. Zira onun yokluğu yüzünden ayakta durma ve denge de kaybolur, ardından da sarsıntı, yıkım, musibetler ve çöküş gerçekleşir. Biz bu kitabın pek çok yerinde buna değindik. Gençler arasında meydana gelen tartışma ve karşılıklı suçlamaların örnekleri ise pek çoktur. Öfke belirtileri yüzünde açıkça görülen kaygılı bir genç yanıma gelerek "Falancadan sakın" dedi. "Niçin?" dedim. "O falanca alimi hata yapmakla suçluyor" dedi. Dedim ki, "Onu kötülüyor mu?" "Hayır" dedi. "Ona kötü söz söylüyor mu?" dedim. "Hayır" dedi. "Onu alaya alıyor mu?" diye sordum. "Hayır" dedi. Şunu söyledim: "Subhanallah. Ömer ve Ali radıyallahu anhuma hata yapmakla suçlanınca hiçbir şey olmuyor da sıradan insanların hata yaptıkları söylenince dünya ayağa kalkıyor. Allah, biz Müslümanlar için sadece bir kişiyi dokunulmaz kılmış ve bir kişiye uymakla memur kılmıştır ki o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Emrettiğinde itaat edilmesi gereken, bir uygulamada bulunduğu zaman tereddütsüz ve tekrar gözden geçirmeksizin uyulması gereken yegane kişi odur. Onun dışındakilerin ise ilgili yerlerde açıklandığı üzere bazı sözleri kabul, bazıları ise reddedilir. Hatta durum bundan da vahim bir noktaya gelmiştir. Evet, durum Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhumayı hata yapmakla suçlayıp liderlerinin masum olduğunu ileri sürmekten daha kritik bir hal almıştır. Durum liderlerinin uygulamasına bakarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini reddetmeleri noktasına gelmiştir. Güvenilir biri bize şöyle dedi: "Cemaat mensuplarından bazılarına fotoğraf çektirmenin haram olduğuna dair bazı hadisler gösterildiğinde onlar, eğer bu hadisler sahih olsaydı liderimiz fotoğraf çektirmezdi" demişlerdir. Oysa bunlar Buhar ve Müslim'de yer alan sahih hadislerdir. Şimdi sırf liderler yaptı diye nasıl da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini reddettiklerine bakmak gerekir. Hal böyle olunca şayet liderleri bu hadislere aykırı bir söz söyleseydi acaba durum nasıl olurdu? Zira söz amelden daha güçlüdür. Onlar ise aynı zamanda titiz bir hadis araştırmasına dayanarak Buhari ve Müslim'in bazı hadislerindeki bir veya iki harfin illetli olduğunu söyleyen kimseyi çirkin bir davranışta bulunmakla suçlamaktadırlar. Şimdi bu durumda bazı hadisleri arzularına uyarak ve kişilere göre bütünüyle reddetmek hak, ancak ilmi bir araştırma gereği bir veya iki lafzın illetli olduğunu söylemek hıyanet olmaktadır. Ormanda bir adam öldürmek bağışlanmaz bir suç iken, güven içindeki bir halkı öldürmekse tartışmalı bir meseledir. Bir defa onlardan biri öfkeyle bana gelerek şöyle dedi: "Artık bazılarının iman davetçilerini ve İslam bayrağının taşıyıcılarını karalamaktan vazgeçmelerinin zamanı gelmedi mi?" Dedim ki: "Hayrola, durum nedir?" Şöyle dedi: "Bazıları hala falancayı eleştiriyor, hatta karalıyorlar." Dedim ki: Senin arkadaşının ne dediğini ve ne yapmakta olduğunu biliyor musun?" Şöyle dedi: "Bu bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren kişilere kötü söz söylemememizdir ve ümmeti bölmememizdir." Ben şöyle dedim: "Kötü söz söyleyen aslında odur. Aynı zamanda o sadece kardeşlerimize kötü söz söylememekte, Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bazı ashabına sövmekte, tefsir alimlerini kötülemekte ve hadis hafızlarını karalamaktadır. Senin arkadaşın için bu caizdir de başkasına haram mıdır? Sana göre arkadaşın sahabiler ve alimlerden daha mı değerlidir? Sonra da gelmiş kötü sözlü ve sivri dilli bir adam için kızıyorsun da Allah'ın kitabında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde tezkiye ettiği ümmet büyükleri için neden kızmıyorsun? Hatta keşke durum sahabiler ve alimleri kötüleme ve karalamayla sınırlı kalsaydı. Lakin bu alim bozması adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir kısım sünnetiyle Allah'ın kitabının bir kısmı ve onunla amel edenlerle alay etmeye devam etmektedir. Aleykümselam ve rahmetullah. Senin arkadaşın kadının mal ile ilgili şahitliğini erkeğin şahitliğinin yarısı olarak kabul eden kimseyle alay etmekte ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yönetimlerinin başına kadın getiren bir kavim iflah olmayacaktır şeklindeki hadisini reddetmektedir. Acaba bu adam sana göre Allah'tan ve Resulünden daha mı değerlidir? Acaba bu adam seni ilgilendiriyor da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seni ilgilendirmiyor mu? İşte taraftarlarına böyle yapıyor cemaatçilik. Şimdi var mı ibret dersi alan? Eğer söylediklerimiz hakkında şüphen varsa ve sen sözünü bahsettiğimiz cemaatçilere aldananlardan ise ne denli bir altyapıya sahip olduklarını bilmen için onlarla aşağıdaki denemeyi uygula. Onlara dinimiz ne kadar da adildir. Ümmetin büyükleri minberdeyken hata etmekle suçlandıkları halde kızmamışlardır dedikten sonra bekle. Hiçbir tepki göstermediklerini göreceksin. Sonra bir süre onları öyle bırak. Daha sonra liderlerinden söz ederek onlara falanca hata yapmıştır de. Eğer onlar evet ama delilin ne derlerse bil ki onlar bu meselede haklıdırlar. Yok eğer öfkelenip köpürürlerse o takdirde onlardan sakın. İşte bunlar altyapı bozukluğunun acı tablolarından ders almak için yer verdiğimiz bazı örneklerdir. Altyapı İnsanların duygu ve göz bayama üzerine değil, ilim ve delil üzerine eğitilmeleri, cemaatçiliğe ve kişilere bağlılık üzerine değil, hakka ve İslam'a bağlılık üzerine yetiştirilmeleri ve çekişme ve bidatçılık üzerine değil, muhalefet adabı, ihtilaf adabı ve Kur'an ve sünnete uyma üzerine terbiye edilmeleridir. Böylece insanlar küfür ve imanı, akide ve ilmi, tabi olmayı ve takvayı, Allah'ın dinini hakem kılmayı göz ardı ederek eğitilmemiş olurlar. Bir alime uyarken memleketlisi olduğu için uymak, bir davetçiyi severken kabilesinden olduğu için sevmek, hatibi dinlerken yöneticiler hakkında konuştuğu için dinlemek, okuyucunun arkasında namaz kılarken sesinin güzelliği için kılmak ve yöneticilere karşı çıkarken ekmek ve elektrik fiyatlarını yükselttikleri için karşı çıkmak üzerine eğitilmemiş olurlar. Bu altyapının amacı, Müslümanın dininin esaslarını detaylarından önce, kuralı örnekten önce öğretmek ve kendisine helal ve haramı telkin etmeden önce zihninde bulunmayan lafızların anlamını onun ruh dünyasına kökleştirmektir. Böylece fıkıhtan önce tevhidi, sünnet ve vaciplerden önce kitap ve sünnete tabi olmanın gerekliliği ve kendisine şu bidattir denmeden önce bidatçiliğin anlamını ve haram oluşunu bilmiş olur. Bu amacın bir bölümü de uluhiyet ve rububiyet tevhidinin anlamını, Allah'ın sıfat ve isimlerini bilmenin önemini, ibadet ve hakimiyetin, kardeşlik ve yardımlaşmanın anlamını ve başına gelenlerin başkasının yaptıklarından değil, kendi yaptıklarının bir karşılığı olduğunu zihnine tekrar yerleştirmektir. Bu ve benzeri hususlar onu iman alanına sevk eden ve kalbinde Allah ve Resulünün sevgisini filizlendiren temel kurallardır. O zaman kişi, yararlı bir Müslüman haline gelip, ibadetle memur kılındığı zaman tereddütsüz ve usanmadan onu yapar, günah ve kötülükten alıkonulduğu zaman üzüntüsüz ve sıkıntısız onlardan vazgeçer, sakınır. O zaman öncelikleri kavrayarak bu konuda dengesiz davranmaz. Önemli vecibeleri bilinçli bir şekilde anlar ve onlarla ilgili olarak ağır davranmaz. O zaman tıpkı su gibi faydalı, dağlar gibi sağlam olur. Kasırgalar onu sarsamaz, düşmanlar onu aşamaz. Baskın dalgalar ve sapkın ilkeler karşısında direnir. İşte Kur'an'ın yöntemi böyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin taraftarlarına yönelik tutumu da böyleydi ve böyle eğittir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabını. Onlara fıkıhtan önce tevhidi öğretti. Allah'ın yardımıyla ruhlarına helal ve haramdan önce imanı yerleştirdi. Detayından önce onlara kitaba ve sünnete uymanın esaslarını, örneklemeden önce bidatçılığın hüküm ve kuralını telkin etti. Özetle, onları teferruattan önce temel ilke ve kurallar üzerine eğitti ve detaylardan önce kaideleri öğretti. Bu amaçla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bu işimizde ondan olmayan bir şey uydurursa o geçersizdir. O zaman sahabeler, Allah hepsinden razı olsun, örnek verilmeden bidatleri bilmiş oldular. Günümüz Müslümanların büyük kısmı ise bunu asla bilemezler. Ayşe radıyallahu anha ise şöyle diyor. Kur'an'dan ilk nazil olan, içinde cennet ve cehennem anlatılan mufassal türünden bir suredir. Nihayet insanlar İslam'a yönelince helal ve haram inmiş oldu. Eğer ilk inen şey içki içmeyen şeklinde olsaydı onlar asla içkiyi bırakmayız derlerdi. Şayet zina yapmayın yasağı inseydi onlar asla zinayı terk etmeyiz derlerdi. Ben Mekke'de henüz oynamakta olan bir kız çocuğuyken Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme daha doğrusu onlara vaat edilen asıl vakit o saattir. O saat daha korkunç ve daha acıdır ayeti indi. Kamer suresi 46. ayet. Bakara ve Nisa sureleri indiğinde ise ben onunla evlenmiştim. Onun yanındaydım. Bunu Bukhari rivayet eder. İbn Ömer radıyallahu anh'a ise şöyle der. Biz kısa bir süre şöyle yaşadık. Herhangi birimize iman, Kur'an tarafından telkin ediliyor ve Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme sure iniyor. Biz de tıpkı sizin Kur'an'ı öğrendiğiniz gibi ondaki helal ve haramı, emir ve azarları, yasakları, bu surede durulması uygun olan yerleri öğreniyorduk. Sonra şöyle dedi. Ben öyle kimseler gördüm ki, onlardan birine Kur'an imandan önce veriliyor, o da onu başından sonuna kadar okuyor, ancak ne ondaki helal ve haramı, ne emir ve yasakları, ne de durulması gereken yerleri biliyor ve Kur'an'ı kalitesiz hurma gibi savuruyor. Evet, bunu İbn-i Mende Kitab-ül İman'da rivayet eder. Eğitimin bir ilkesi de, eğitimcinin öğrencileriyle birlikte eğitim faaliyetini ders formatı veya konuşma platformu çerçevesinde değil, gerçek alanda yürütmeleridir. Eğitimcinin öğrenciye iyiyi nasıl emredeceğini ve kötülükten nasıl alıkoyacağını öğretmesi gerekir. Yoksa eğitip alıştırmadan onu sadece buna teşvik etmesi değil. Altyapı eksikliğinin tehlikesi, İslam dünyasının başına gelen ve onu zayıf düşüren yozlaşmalarda ortaya çıkmaktadır. Bu durum, pek çok gencin açıkça dile getirdiği öldürücü şaşkınlık ve psikolojik tedirginlik bir yana, yöntemden sapmada ve Müslümanların pek çoğunun yaşadıkları fikri karmaşada kendini göstermektedir. Buna zaman kaybı ve enerjileri heder etmekle birlikte, adı geçen durumların yol açtığı öldürücü ümitsizlik ve başarısızlık dolu yılgınlığı da ekleyebiliriz. Bu tablo, uyanan gençlik arasında meydana gelen ve dedikodu yaymak, kin ve buğuz uyandırmaktan başka kayda değer hiçbir sonuç ve semeresi olmayan sataşma ve atışmalarda kendini göstermektedir. Tabi, Hakk'a destek için yapılanları bunun dışında tutmak gerekir. Ayrıca, altyapı yokluğunun tehlikesi, Hakk'ı insanların menfaatleriyle sınırlayarak ve batıl akide kelepçelerine vurarak, kişileri ve cemaatçiliği delilin önüne, kahrolası kabilecilik ve ırkçılığı bürhanın önüne, bencillik ve kendini aşırı beğenmeyi hapsedilmiş Hakk'ın ve terk edilmiş hidayetin önüne koymak şeklinde ortaya çıkmaktadır. Altyapı yokluğunun yol açtığı diğer bir sonuç da denge bozukluğu, insafsızlık, Hakk'ı tanıma veya onunla amel etmede tereddüt göstermektir. Böylece teferruat, temel ilke ve kurallara karşı öncelenmekte, öncelikler karıştırılmaktadır. Mesela misvak konusu tevhid konusuna, siyaset hidayete, başkasıyla uğraşmak kendimizle uğraşmaya öncelenmektedir. Altyapının olmaması, hayırlı işlerle uğraşmaktan alıkoyan ağır işlerin yük altına girmektir. Şer'i kayıtlamalardan ve düzenli kurallardan kurtulmaktır. Allah'a çağrı üslubunda bozulma demektir bu. Böylece kişi kendini insanlarla ilişkilerini kesmede aşırı gitmek veya kötülüğü inkarda hoşgörülü davranmak gibi Allah'ın emretmediği yükümlülüklerin altına sokmakta ve düzelmesiyle bütün bedenin düzeldiği kalbin kesin inancından önce pratik uygulamaya çağrıda bulunmakta, İslami standartlar olmaksızın yönetime karşı yüzleşmeye yönelmekte ve buna benzer temelsiz davranışlar sergilemektedir. Altyapıdan yoksunluk, temelsiz bina, köksüz ağaç ve su üstündeki köpük demektir. Altyapının olmaması, durumu şu adamın durumuna benzetir. Bu aceleci adam, evlerinin temellerine para ve zaman harcayan insanların akıllarını hafife alarak temelsiz bir ev yapar. Sonra o evin süslenmesi için para harcamaya ve görünüşüne zaman ayırmaya başlar. Nihayet bu ev tam da bakanları ferahlatıp herkesin karşısında sahibinin övüneceği duruma geldiği sırada şiddetli bir rüzgar esip onu önceden yokmuş gibi üst üste yığılmış ahşap ve etrafa saçılmış taş yığınlarına çevirir. Bunun üzerine adam harcadıklarından dolayı ellerini bir o yana bir bu yana çevirerek keşke bu eve sağlam bir temel atsaydım der. Allah Azze ve Celle İbrahim Suresi 24 ila 26. ayetlerinde şöyle buyurur. Allah'ın doğru bir sözü, kökü sağlam, dalları göğe doğru yükselen hoş bir ağaca benzeterek nasıl misal verdiğini görmüyor musun? O ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. İnsanlar öğüt alsın diye Allah onlara misaller getirir. Kötü bir söz de yerden koparılmış, köksüz, ayakta durma imkanı olmayan kötü bir ağaca benzer. Altyapı gidince yerine teferruat, duygu ve keyfilik geçer. O zaman dışarıdan nüfuz etme, zorbalık ve yok etme kolaylaşmış olur. Rahat Suresi 17. ayetini tekrar hatırlayalım. Köpeğe gelince atılır gider. İnsanlara faydalı olan ise yerde kalır. Köpük bu suyun üzerinde köpük dalgaların çarpışması esnasında suyun yüzeyinde ortaya çıkan kabartıdır. Bu nedenle hafif olup hızlı hareket etmekte ve rüzgarın etkisiyle bir sağa bir sola savrulmaktadır. Çok olduğu sanılır ancak gerçekte azdır, hatta yoktur. Çünkü görünüşü gerçeği yansıtmamaktadır. Zira ona bir rüzgar dokunduğunda veya üzerinden zaman geçtiğinde bir de bakarsın ki seraba dönüşmüştür. Su ise köpüğün altında, yere dayalı, sakin ve ağır olur. Rüzgarlar onu yerinden alıp götüremez. Fırtınalar onu etkileyemez. Cahil onu bir hiç sanmakta, ancak ihtiyaç halinde o her şeydir. Allah'a yemin ederim ki ben duygusallık, coşku, ilim ve altyapı konusunda bundan daha isabetli bir örnekleme görmüş değilim. Zira duygusallık ve coşku gerçek ağırlığından daha büyük gözükmekte olup bir kelime yüzünden köpürmekte ve ayaklanmakta, bir tebessüm nedeniyle harekete geçmekte, nihayet sıra gerçeğe gelip somut bir sonuç alınmak istendiğinde ansızın köpük veya serap haline gelmektedir. Aslında buna delil olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını duygusallık üzerine eğitmemiş olması da yeter. İlim ve altyapıya gelince, sakinliği, faydası ve sağlamlığı bakımından suya benzemektedir. İş gerçeğe gelip kendisinden yararlanılmak istendiğinde en yararlı şey o olur. Bu konuda da delil olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını bunlar üzerine eğitmiş olması yeter. Böylece Müslümanlar onlardan sonra bu ilim ve temellendirmenin meyvelerini kıyamete kadar toplar hale gelmişlerdir. Ancak biz bu ilkeden yüz çevirip Müslümanları ekmek ve mesken için yöneticilerle karşı karşıya gelmek üzere yetiştirmeye başlayınca dış güçler tarafından bu anlaşılmış ve bu kimselere nefislerinin istedikleri verilmiştir. Böylece onlar bu arzularını yerine getirenlere taraftar, yerine getirmeyenlere ise karşıt bir tavır içerisinde istediklerini elde etmiş oldular. Bundan sonra ise biz musibetler, yılgınlık, hayal kırıklığı ve başarısızlığa maruz kaldık. Bütün bunlara rağmen hala bütün bu yapılanların dini devrimler, İslami ayaklanmalar ve imani karşı koymalar olduğunu ileri sürmeye devam etmekteyiz. Ancak Allah'a yemin ederim ki bunlar ekmek ve iskan başkaldırıları ve su ile elektrik kavgasından başka bir şey değildir. Bütün bunları ortaya koyan en açık delil toplanan acı meyvelerdir. Nitekim eskiden beri meyvelerinden tanırsın onları denilmiştir. Şimdi gerçek bu değil midir? O zaman gerçeği kavrayan kim? Bu durumu ve bunun hedefini ancak alim ve akıllı birisi veya Allah yolunda başarılı yahut da kitap ve sünnete uyan dürüst bir kimse kavrayabilir. Allah'tan dileğim hepimizin onlar gibi olmasıdır. İşte kitap ve sünnette emrolunduğumuz budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izlediği yol budur. Olayların dile getirdiği gerçek de budur. Allah'a yemin ederim ki biz bu işleri kavrayamadığımız sürece bütün gayretlerimiz yok olmaya doğru gitmektedir. Buna aykırı davrananlar bir gün neye uğrayacaklarını anlayacaklardır. Hemen durumu düzeltip hızla altyapıya yönelmek suretiyle çözme çaba harcamadıkları sürece pişmanlığın fayda vermeyeceği bir zamanda pişmanlık duyacaklardır. İslami uyanışın geçirdiği deneyimler ve sıkıntılar her akıl ve takva sahibinin ibret dersi çıkarması, bu metodun doğruluğuna, kalıcılığına, asaletine inanması için yeterlidir. Yoksa takva sahibi akıllı insan için davetlerine inanmadıkları zaman nebilerin kendi kavimlerine olan sözlerinden başka dayanak bulunmamaktadır. A'raf suresi 71. ayetinde şöyle buyrulur. Bekleyiniz, muhakkak ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim. Gafir suresi 44. ayetinde de size söylediklerimi hatırlayacaksınız. Ben ise işimi Allah'a havale ediyorum. Bu açıklamalarla Müslümanların başta gelen problemlerinin büyük bölümü anlatılmış oldu. Allah'tan dileğim bu kitabın iyileşme ve altyapıyı güçlendirme yönünde bir adım olması ve onu faydalı kılmasıdır. Buna sahip ve ehil olan O'dur. Evet, Allah Adnan Aruğur'dan razı olsun. Gerçekten önemli bir takım tespitlerde ve teşhislerde bulunmuş. Allah Azze ve Celle bizleri her meselede basiretli kullarından eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşheden la ilahe illa ente vahdek ve estağfurke ve etubu ileyk. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.